Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız, günaydın. Hadi yayını paylaşın aşağıdan Periskop izleyicileri. Ben de aynı şeyi sosyal medyadan yapayım ve başlayalım, yeni haftayı birlikte başlatalım. Ne olup bittiğini birlikte konuşalım. Çünkü bugün Türkiye için önemli bir gün. Normalde şunu yapmamız lazımdı bizim işte. Bütün televizyonlar, haberimin televizyonlarının tamamı, milyonlarca insan ders başı yaptı. Öğretmenler ve öğrencilerle birlikte yaklaşık 20 milyon kişi bu sabah okula gitti. Öyle olmadı. Çünkü bir inat uğruna, daha hazırlıklar tamamlanmadan olması gereken bir şey son derece eksik bir metotla yapılmaya başlandı. Bu sabah itibariyle, şu dakika itibariyle okul öncesi eğitim alan çocuklarla birinci sınıf öğrencileri bugün ders başı yapacaklar. Gittiler. Ne kadar gitti, ne kadarının velisi okula gitmesini sağlıklı buldu. Doğrusunu isterseniz bu tartışılır. Hatta şimdiden şunu söyleyebilirim ki net bir rakam bile göremeyeceğiz biz. Çok net bu. Net bir rakamı göremeyeceğiz. Bu sayının ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz olmayacak. Çünkü farklı farklı şeyler konuşulacak, anlatılacak. Ama şu değişmeyecek. Bugün yayının başlığında gördüğünüz tekerleme, bu ülkede herhalde herkesin bildiği, en çok kullandığı, hani bir takım reklam sloganlarının, jingle'larının dışında herkesin hafızasında yer almış mini mini birler, çalışkan ikiler, bilmem ne üçler, bilmem ne dörtler falan diye devam eden o meşhur tekerleme. Ama bizde tartışma bambaşka bir yerinden ilerliyor. Aslında bugün bu yayının içeriğinin çok fazla değişmesi değil. Ama doğrusunu isterseniz bir haber beni çok etkiledi bu sabah ilk okuduğum zaman. Çünkü yerel kaynaklardan gelen bir haberdi. Dün akşam sonradan geriye dönüp inceleme, araştırma yaptığım zaman gördüm ki sabah saatlerinde evet böyle bir şey olmuş, fakat bugün Bir Gün gazetesinde yer aldıktan sonra benim de dikkatimi çekti. O yüzden önce haberi kullananlara tebriklerimi ileteyim. İsim kullanılmamış burada ama Antalya valisi bir çalışma yaptırıyor. Çalışmanın konusu şu: deniyor ki okul müdürlerine yönelik bir talimatname yolluyor. Diyor ki okulunuzda bulunan öğrencilerden kaçının evinde televizyon, kaçının evinde internet yok. Bunu bir araştırın. Haliyle bu sorular okuldan çocuklara sorulmaya başlanınca yanıtlar geliyor ama bir yandan da Antalya içinde bu çalışmanın yapıldığı bölgede sorular doğmaya başlıyor. Sorulardan bir tanesi şu: valinin söylemiyle diyor ki devlet eliyle televizyon ve bilgisayar dağıtılacağı şeklinde anlaşıldı. Yanlış bu diyor. Arkadaşlar bir şey sormak istiyorum size. Devlet bir insanın, kendi vatandaşlarının, kendi yurttaşlarının eksiğini neden tespit etmek ister? Yani sadece merak mıdır bunun yolu? Çok merak ettim. Antalya valisi bunu söyleyebilir mesela. Çok merak ettim ya. Kişisel olarak bunu merak ettim. İstedim ki öğrenelim bunu. Elbette bunu diyemezsiniz, değil mi? Günlerdir şunu görüyorsunuz, kişisel kampanyalar yapılıyor. Ufak kurumsal kampanyaları da buna dahil edelim elbette. Hani çocuklara tablet dağıtmak, ki çok büyük bir dolandırıcılık yaşandı bu konuda Türkiye'de. Hiç lamıcım yok. Önce onu kocaman bir gerçek olarak bir kenara koyalım. Kocaman bir Fatih projesiyle ilgili dolandırıcılık yaşandı. 15 milyon çocuğa tablet dağıtılacağı söylendi. Hiçbiri yapılmadı ve patladı olay. Şu anda unutturulmaya çalışılıyor. Sadece böyle bir şey yaşanmadı, kimsenin aklına gelmedi diye düşünüyor. Ama bugün çocuklar okula gitti dedik ya, kaç veli yolladı? İnanın bilmiyorum ve iddiayla söylüyorum, bilemeyeceğiz. Sınıf mevcutlarına ilişkin rakamlar tek tek verilmeyecek bize. Çünkü nasıl ki koronavirüs vakalarındaki sayılar saklanıyor, bu sayı da saklanacak. Çünkü aynı zamanda o sayı Türkiye'deki umutsuzluğun gelişimini gösterecek bize. Doğrusu mu? Ya kendi ülkemizde yaşanan bir şey. Bu kimi memnun edebilir ki? Kim mutlu olabilir böyle bir gelişmeden? Elbette hiçbirimizin hayatında olumlu bir şey olarak yer almayacaktır. Ama gerçek olma vasfını değiştirmeyecektir. Antalya valisinin yaptığı şu çalışma, yani devletin televizyonu ve interneti olmayanlara bunları tedarik edeceği şeklinde algılandı diye valinin üzüldüğü bu çalışma aslında olması gereken. Çünkü biz bugün yaşadığımız koşullarla şu anda çocuklar için başka bir eğitim olanağı sunamıyoruz. Yani bugün okula başlayan çocuklar, benim bunu söyleyebilmek için bilimsel donanımım yetersiz ama gördüğüm, okuduğum, anlatılanlardan etkilendiğim ve bildiğim kadarıyla bütün uzmanlar da aynı şeyi söylüyorlar. O çocukların yaşıtlarıyla bir araya gelmeleri, kişisel gelişimleri açısından son derece önemli. Dokunmayı, paylaşmayı, konuşmayı, iletişim kurmayı öğrenebilmeleri için bugünkü beraberlik son derece önemli. Ama, aması cümlenin kendinden çok daha büyük. Çünkü o çocuklar için aynı zamanda çok uzunca bir süre 65 yaş üstü için evinizde kalın virüsü siz bulaştırıyorsunuz. 21 yaşa kadar hayır siz bulaştırıyorsunuz. İş yerinde çalışanlarla bulaşmıyor, onlar çalışabilir. Çalışsın hatta köleler ama siyasi parti toplantılarıyla bulaşıyor. Rakı masalarında bulaşıyor. Camide bulaşmıyor kesinlikle. Parti toplantılarında hangi partinin olduğuna göre değişerek bulaşıyor falan diye. İnsanların kafalarında kocaman soru işaretleri doğuran gelişim bugün ete kemiğe büründü. O çocuklar okula gitti. Olması gerekeni yaşayacaklar ama olmaması gereken bir sistem içinde yaşayacaklar. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki Milli Eğitim Bakanı'nın Sağlık Bakanı'na, Sağlık Bakanı'nın yemezler al sana diyerek Milli Eğitim Bakanı'na geri attığı bu top şu anda iktidarın orta sahasında tam da ortada o yuvarlağın içinde duruyor. Aslında başlama vuruşu falan yapılmadı. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu ülkede bir başlama vuruşu yapılacaksa tek kişi yapabilir bunu. İhracat rakamlarından tutun, Türkiye'deki açılan kapanan şirketlere kadar, doğumları gerçekleşen bebeklere kadar her şeyi açıklayan tek kişi bu konuda ağzını açmıyor. Açtığı zaman da özür dileyerek düzeltiyorum, açtığı zaman da vatandaş suçlu. Siz tedbirleri yeterince almadınız ve tedbir almadığınız için yayılma hızlanarak gerçekleşmeye devam ediyor diyor insanlara. Oysa o insanların pek çoğunun başka çaresi yok ki. Mesela toplu ulaşımla iş yerine gitmek, oradan tekrar evine dönmek zorunda olan insanlar için ne kadarlık bir kilometre silsilesi yürünebilir mesafedir? Şehrin içinde çalışanlar, dışında çalışanlar, sabahın köründe başka türlü ulaşım şansı olmayanlar işlerine gitmek zorundalar değil mi? Çünkü yaşamak zorundalar. Bakın burada asıl can alıcı soru çıkıyor karşımıza. Hani dedik ya mini mini birler, tabletsiz ikiler, işsiz 21'ler diye. Türkiye'de resmi sayılarla devletin kurumu açıklıyor artık ona hani İnanmasan da görmek zorundasın, hepimiz görmek zorundayız. Diyor ki, Türkiye'de resmi rakamlarla artık %26'lık bir genç işsizliği var. Herkes biliyor, herkes görüyor bunu. Peki bu çocuklar ne için eğitim görüyorlar? Biz bundan 2 sene öncesine kadar bu insanlarla ilgili, hani yurt dışına çalışmaya gidiyor, okumaya gidiyor denildiğinde hemen isimlerinin arkasına vatan haini, şerefsiz, bilmem ne sıfatlarının eklendiğini duymadık mı? E peki bu çocuklar ne yapacaklar? Soruyorum size ya ne yapacaklar? Göreceksiniz bugün akşam iktidara yakın bültenlerin tamamında lambur lumbur bunlar anlatılacak. Çocuklar şöyle mutluydu böyle ağladılar klasik görüntüler eşliğinde. Öğretmenler ikna edecek. Ama kendi ufacık kozacıklarının içinde durmak dışında onlara hiçbir hayat hakkı tanınmayan bu küçücük çocuklar yaşama ilişkin nasıl bir garantiyle başladılar bugün okula? Ortada dedim ya kocaman bir soru duruyor. Şunu söyleyebilirse eğer bir iktidar doğrudur. Kaynağımız yok. Kaynağımız yok kardeşim. Olsa biz bunun çalışmalarını yaptırdık. Bak Antalya valisinin söylediği hikaye işte. Ben okul müdürlerine talimat verdim. Dedim ki bölgelerinizde araştırın. Okulunuza gelen çocukların kayıtlı olan, geçmişte kayıt yaptırmış çocukların kaç tanesinin evinde televizyon ve internet var, kaç tanesinin evinde yok. Ama burada insanların aklında aynı soru canlanacaktır. Herhalde bana bunu verecekler. Değil mi? Siz olsanız aynı şeyi düşünmez misiniz? Ama bunun ardından gelen hikaye işte içimizi karartan şey. Antalya valisinin çıkıp ama böyle bir zan oluştu demesi. Ne bekliyordunuz sayın vali? Ne yapacaktı o insanlar? Antalya valisinin merakını giderdik diye zil takıp oynayacak mıydı? Hani demin dedim ya devlet şunu söyleyebilir. Kaynağımız yok kardeşim. Biz yoksul bir devletiz. Şu anda başka şeylerle uğraşıyoruz. Ama biz hafta 8, gün 9 sürekli olarak aynı şeyi duyuyoruz. Ekonomide uçtuk, bilmem ne de kaçtık, öbür tarafta uzay çağını yakaladık. Önümüzdeki günler bugünlerden de daha güzel olacak. E para nerede? Para nerede kardeşim? O zaman bu çocukların ihtiyacını karşılasana. Para yok diyemeyen iktidar paranın nereye gittiğini de açıklamak zorunda. Defalarca haberleri burada sizinle paylaştım. Yani normalde örtülü ödenek içinden yapılan çalışmalara ayrılan paylar. Yandaş müteahhit firmalara verilen paylar. Artık o kadar açık açık konuşuluyor ki bu hikaye. Hani müteahhit beşler falan diye söyleniyor. Aslında bugün yayının başlığı, onu da söyleyeyim size. Mini mini birler müteahhit beşlerdi doğrusu. Ama sonradan düşündüm ki sadece onlar değil ki. Başka türlü bu ülkenin kaynağını eriten, çürüten, hapur şüpür götüren çok fazla kaynak tüketici var bu ülkede. Bakıyorsunuz mesela, dün sosyal medyada paylaştım işte. Milletvekili yapılmış, bak olmuş demiyorum. Milletvekili yapılmış bir tip Türkiye'de muhalefet partilerinden bir tanesinin liderinin bir kadını, bir hanımefendiyi öyle sözlerle aklınca aşağılıyor ki kendi cehaletinin ne kadar ortaya çıktığı umurunda bile değil. Çünkü biliyor ki karşısındaki 50 kişi bile tutulmak zorunda. Çünkü biliyor ki insanların kaçışı çok hızlandı. O yüzden mesela 18 yıldır tek başına iktidarda olan parti promosyon çalışmalarına başlıyor. Siz partiye üye olun, biz size bir günlük saray gezisi hediye edelim. Yemek falan dahil mi? Otobüs gidiş geliş giderleri falan. Promosyon başladı. Sadece bu da değil üstelik. Hani ekonomide çok iyi olduğumuz anlatılıyor ya. Tıkır tıkır parasını alan insanlar var bu ülkede. Hepimiz biliyoruz bunu. Yandaşlar, yandaş müteahhit firmalar takır takır paralarını alıyorlar. Yani siz geçiş garantisi verilmiş yollarda kullansanız da kullanmasanız da o ödenek var ya oraya konulan para. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki o para var, biliyorsunuz değil mi? O para birilerine ödeniyor. Üstelik hani ekonomide son derece iyiyiz diyerek atılan yalanlar ne kadar gerçek dışı hepimiz görebiliyoruz. Neden? Çünkü dövizin artışıyla birlikte verilen o döviz üzerinden garantilerle sen evinde otursan bile o köprüden geçmemene rağmen verdiğin para da artıyor senin. Çünkü verilen garanti senin parandan değil. Ama hatırlayın, bu ülkede son 3 sene içinde ekonomik kriz var denilmesine rağmen ısrarla reddeden iktidar Türkiye'de dövizi tutabilmek için elinden geleni yaptı. Elinden geleni, hatta elinden gelmemesi gerekeni de yaptı. Türkiye'nin Merkez Bankası elindeki rezervlerini takır takır boşalttı gözümüzün önünde. Önce 6.85'in altında tutabilmek için akıttı kaynakları, sonra baktı olmuyor. Açtı bir parça ama iş öyle bir gitti ki şu anda. Yani geldiği noktada artık bu dövizi tutma şansı yok kimsenin. 1'e 8.5, 1'e 9'dan bahsettiğimiz böyle bir dönemde ödemeler takır takır yapılırken Türkiye'de Antalya valisinin söyledikleriyle birlikte biz biliyoruz ki devletin vatandaşına uzatacak bir yardım eli yok. Kişisel kampanyalar yapılıyor. Televizyon kanalları kampanyalar yapıyor. Çocuklar bilgisayarsız kalmasın, tabletsiz kalmasın diye. Kötü mü? Hayır, elbette değil. Ama devlet nerede? Ben bunu sorgulamak istiyorum. Devlet nerede? Anayasanın içinde Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir yazıyorsa eğer, ki yazıyor, o zaman devletin orada durması gerekiyor. Nerede devlet? Hayır, öyle konuşmak falan değil derdim. Hani kötü televizyon bültenlerindeki gibi nerede devlet, nerede millet falan, geçin bunları. Bu değil. Sana yaşarken hem eli omzunda olan hem de cebine para koyan devletten bahsediyorum. Türkiye öyle bir yer haline geldi ki devlet sadece şikayet ediyor. Eskiden yaşayanlar şikayet ederdi. Yani nerede bu millet, nerede bu devlet diye bağıran yurttaş olurdu. Şimdi sürekli olarak devlet şikayet ediyor. Bana para verin diye bağırıyor. Kampanyalar düzenliyor. Onar kağıt atsana bana diye. Cep telefonlarınıza mesaj geliyor günde 80 kere. Bana 3-5 bir şey atsana diye. Ama sonuçta biz baktığımız zaman eğer ortada bir kaynak varsa, ki var, ama başkalarına dağıtılıyorsa o zaman bunu konuşmak zorundayız değil mi? O zaman bunu anlatmak zorundayız. Hepimiz sorgulamak zorundayız. Bir grup insana takır takır para dağıtılırken çocuklar bugün okula başladı diye sevinemememiz kimin sorunu? Kimin suçu bu? Bilmiyorum siz mutlu oldunuz mu, ben olmadım. Gerçekten olmadım. Çünkü biliyorum ki bugün pek çok anne baba günlerdir kafalarında kurdukları soruya bir cevap vermek zorunda kaldılar. Okula gidilecek mi, gidilmeyecek mi? Kararı ne verdiler bilmiyorum. Tekrar söylüyorum. O kararı öğrenemeyeceğiz de. Yalan söylenecek yine bize. Yine bize yalan söylenecek. Ama şunu hepimiz çok iyi bileceğiz. Okula çocuğunu yollamayan veli sadece ve sadece çocuğunun aslında okuldan bir şey almaması gerektiğini düşünecek kadar karacahil falan değil. Emin olun, fayda maliyet analizi yaptı insanlar. Oturup evet, bu çocuğun gelişimi için ihtiyaç var. Bu çocuk akranlarıyla tanışmak zorunda. Akranına dokunmayı, onunla konuşmayı, iletişim kurmayı öğrenmek zorunda ve yeri orası. Ama 2 hafta önce burada yine konuştuk ve size dedim ki bir dakika kardeşim, bir dakika. Biz bunları yaşadık. Ya ben 50 yaşındayım. 45 sene önce de bu istekler vardı. O zaman Türkiye'de hiçbir şey değişmiyor demek bizim hakkımız değil mi? Hani uçuyorduk, hani kaçıyorduk, hani zıplıyorduk? Neden okul müdürleri artık harcayacak paraları olmadığı, devlet onlara destek vermediği için sabunu, tuvalet kağıdını, okuldaki temel ihtiyaç malzemesini neden velinin kaydı sırasında ondan istemek zorunda? Okul müdürleri bilmiyor mu mesela bunun kendileri için kötü bir durum yarattığını? Bilmiyor mu onlar? Bilmez olurlar mı ya? Başka çaresi yok ki. Başka çaresi yok. O okul açılacak. Az öğrenciyle açılacak. İlkokul yani okul öncesi eğitim ve birinci sınıf öğrencisi çocuklar gelecek. Nerede yapacaklar işlerini? Onlar okula girdiler. Boş sınıflar olduğu için herkes sınıflara dağıtıldı. Tamamdır. Öğretmenler de bir şekilde tedbirlerini aldı. Onlar da derslerine başladı. Kalanlar ne yapacak? Ne yapacak kalanlar? Soruyorum size. Çocuklara sürekli olarak aynı şeyi anlatılıyor. EBA TV'den ulaşın. Ama herkes biliyor ki EBA TV yetersiz. İyi bir girişim, doğru bir girişim ama yetersiz. Kaynak sorunu sürekli olarak karşımıza çıkıyor. Bakın bir daha söylüyorum. Eğer devlet şunu söylüyorsa, ya kardeşim benim gücüm yok diyorsa, işte o zaman vatandaşlıkla, vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes bir seferberlik kampanyasıyla desteklemeye hazır. Bu konuda hiçbir şekilde bir insanların çekincesi yok. Ama o bağış kampanyalarını bile siyasallaştırdıkları için insanlara güven yok. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki Kızılay'a verilen para ensar eliyle aklanmış durumda. Ya bunu kimse reddetmiyor. Böyle bir ortamda nasıl yardım kampanyası yapacaksınız siz? Yaptığınız yardım kampanyasını insanların aklına şu gelmeyecek mi? 15 milyon çocuğa bilgisayar dağıtacağım, tablet vereceğim diye kampanya yaptın sen ya. Nerede o çocukların tableti demeyecek mi? Biz ikinci tur neden 15 milyon tabletin parasını veriyoruz demeyecek mi? Kendinizle ilgili düşünün. Ev sahibiniz kiranızı ikinci kez istese aynı ay içinde bağırmaz mısınız? Ama şu anda devlet istiyor. Bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra faturayı, fişi ödeyip çıkmak üzereyken bakkal sizi çağırıp aynı parayı bir daha istese arızaya geçmez misiniz? Şu anda yaşanan budur. Ve ondan sonra çıkıp para isteniyor insanlardan. Ya burada devletin toplumla birlikte, yurttaşlarıyla birlikte bir uzlaşma zeminine ihtiyacı var. Ama bu zemin ısrarla öteleniyor. Çünkü hiçbir şey olmamış gibi davranan bir devlet, devlet yönetimi ve buna rağmen yaşadığı sıkıntıyı bir şekilde tolere etmeye çalışan bir halk var karşımızda. Oysa şu anda yaşam doğru şekilde gitmiyor insanlarda. Bakın yayının başında söyledim. TÜİK eliyle açıklanmış bir sayı var. Türkiye'de genç işsizliği %26.1. Yani devlet diyor ki, devlet yönetenler, doğrudur kardeşim. Her 4 gençten biri işsiz. Ama genişletilmiş işsizlik tanımını da ele aldığın zaman aslında bunun 3'te 1'e düştüğünü görüyoruz. Çünkü bir ailede sadece işsiz olan o ailenin büyük oğlu değil, büyük kızı değil. Aynı zamanda ailenin annesi ya da babası da işsiz. Ve bu işsizlik bu çarkı kıracak insanlar tarafından büyük bir umutsuzluğu da körüklüyor aynı zamanda. Çünkü biz biliyoruz ki İşkur'a başvuru yapan insan sayısı artıyor. Türkiye'de istihdama katılan insan sayısı düşüyor. Ama buna rağmen mesela bizim sanayi endeksimiz yükseliyor. Mutluluk katsayımız yükseliyor. Ya yalan eşliğinde gidiyoruz. Ama bunun patlaması son derece büyük olur. Çünkü insanlar artık direnecek yerleri kalmadığı zaman yaşamdan vazgeçiyorlar. Etrafınıza bir bakın. Umutsuzluğun ne kadar körüklendiğini göreceksiniz. Ve bunu yapan doğrudan bu devleti yönetenler. Öyle şeyler yaşanıyor ki etrafınızdaki siyasal çözülmelere bakın anlamak için. Dün ve önceki gün İYİ Parti Ankara'da kurultayını yaptı. Açık havada sosyal mesafe kurallarına uyulan gayet de iyi bir çalışma yapmışlar. Doğru ya doğru. Çok iyi. Ama beni en çok etkileyen ne oldu biliyor musunuz? Siyasal iletişim kampanyasını kim yürüttüyse doğru slogan koymuş oraya. Millet bizi çağırıyor. İyi Parti'yi mi çağırıyor? Bilmiyorum. Ama millet yeni bir siyasal iktidar çağırıyor. Artık bu gözle görülür durumda. Siz istediğiniz kadar yalan söyleyin. İletişim Başkanlığı kendi içinde başka bir strateji dairesi oluşturuyor mesela. Hafta sonunun bence en dandik haberlerinden bir tanesiydi. Çünkü bu milli birlik ve bütünlüğe, Türkiye'de işte tedirginlik yaratacak haberlere karşı savaş verecekmiş. Ya kardeşim bunu yapacağına Türkiye'de tedirginlik zeminini ortadan kaldırmaya çalışsana. Çok daha rahat. Çok daha rahat. Yani bugün okula başlayan çocuklarla ilgili hiç kimsenin hayır benim çocuğum evde kalacak, ben eğitime vermek istemiyorum tedirginliği yok ki. Anneler babalar biliyor. Onlar o çocukların okula başlaması gerektiğini biliyorlar. Okudular, duydular zaten. Ama bu tedirginliğin kaynağını yok etmek zorundayız biz. Tedirginliğin kaynağı da devleti yönetenlere güvensizlik. Çünkü herkes biliyor ki işsizlik sayısı yanlış açıklanan. Yalan bu. Covid-19'a yakalanan, ölen, kalan, iyileşen, ağır hasta sayısı ya tamamı yalan bunların. Hepimiz biliyoruz. Ve bunları konuşurken iktidarın küçük ortağı çıkıp diyor ki bunu söyleyenler vatan haindir, onların derneklerini kapatalım. Niye? Önemli olan koşulu zemini ortadan kaldırmak değil mi? Çünkü eğer sizin dediğiniz doğruysa, yani Türk Tabipleri Birliği vatan hainlerinden oluşan bir grupsa, onların vatan hainliği yapabileceği seviyeyi zemini ortadan kaldırırsanız yok olmayacaklar mı? E yapın. Yapın, elinizi tutan yok ki. Üstelik meclisteki çoğunluğunuz, sanki meclis bir işe yarıyormuş gibi, meclisteki çoğunluğunuz bunun için yeterli. O zemini kaldırın ortadan. Hiç kimse ağzını açamasın. Ama bakın, oradaki konuşmalarda İYİ Parti'nin kurultayı da dahil olmak üzere, orada yapılan konuşmalarda, burada 5 senedir konuştuğumuz şeye gidiş var. Doğrudur, inanarak söylenmiştir, inanmadan siyaseten söylenmiştir ama çok zor cümleler kuruluyor. Bunu unutmayın. Selahattin Demirtaş'ın hapishaneden yaptığı çağrıya, bizde kan davalı bile olsa falan diye cevap veren Meral Akşener, dün Kürtlerden, Zazalardan bahsetmek zorunda kaldı. Dikkatinizi çekiyor mu bu? İktidar kendi eliyle öyle bir noktaya getirdi ki Türkiye'yi, şu anda kendi gereksizliğini körüktü. Her şey, ortaya çıkan her yeni durum, baktığınız zaman eğer körü körüne bu iktidara, bu yönetime bağlı değilseniz şunu gösteriyor size, bitmiş bu. Bitmiş. Siz siyaseten anlattıklarınızın tamamını göstermek zorunda kalıyorsunuz. Ekonomimiz çok iyi diyorsunuz, okullar açılırken çocukların yeterli önlemi olmadığını okul müdürleri söylüyor. Çocukların internete, hatta bırakın interneti, televizyonlara ulaşım olmadığını Antalya valisi itiraf etmek zorunda kalıyor. Antalya valisini kim atadı, ben mi? Ama söylemek zorunda, başka çaresi yok ki. Çünkü bu saatten sonra insanlar bireysel sorumluluklarını devlet yöneticilerine atmaya başlayacaklar. Hepsi böyle olacak, göreceksiniz. Peyderpey, kaçınılmaz olarak bunlar yaşanacak. Oysa bunu ortadan kaldırmak mümkün. Bir grup insana dağıtılan milyarlarca dolarlık para bu ülkenin pek çok sorununu çözmeye yetecektir. Yani okula başlayacak çocuklarla ilgili o alınacak tabletler, tablet kampanyası mesela, belki o insanlara dağıtılan paranın %1'iyle bir seferde çözülebilecek durumda. Çok büyük paralardan bahsetmiyoruz ki biz. Ama bunun için önce yapılacak, gösterilecek irade önemli. Şu anda Türkiye'de irade yok ki. İrade, devleti yönetme iradesi konuştuğu zaman, ortaya çıktığı zaman sadece hakaret ediyor. Bir grubu dışlıyor, kalan grubu kucaklamaya çalışıyor. Bakıyor ki onlar da yavaş yavaş kaçmaya başladı, promosyon başlıyor. Saraya gelin, bir günlük tur verelim. Ha, karşılığında partiye üye olun. Eskiden böyle bir şeye ihtiyaç yoktu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üye sayısının 18 milyon civarında açıklandığını ben hatırlıyorum. Ne oldu şimdi? Mesela E-Devlet yoluyla insanlar artık parti üyeliklerini sonlandırabiliyorlar. Çatır taşı çatır yapabiliyorlar hem de bunu. Haberin bile olmuyor. E ne yapacaksın? Üye sayını istersen güncelleme. İstediğin kadar yalan söyle. Bakın, hafta sonu bir mail aldım genç bir kardeşimden. Daha öncesinde de tanıştığım, bildiğim bir genç kardeşimden. Diyordu ki mailinde, ben çok aslında tesadüfi bir sorgulama sonucunda AKP'ye üye olduğumu gördüm E-Devlet üzerinden. Üyeliğimi hemen sonlandırdım ama lütfen herkes baksın. Abi, ben böyle bir şey yapmadım. Yapabilirsiniz de, AKP üyesi de olabilirsiniz ayrıca. Bunda bir sakınca yok. Ama isteğinizle olduysanız. Ben böyle bir şey gördüm. Yapmayın diye. Çocuk yapma. Ben hemen üzerine E-Devlet üzerinden kendi kaydıma baktım. Bende bir şey yok. Size de tavsiye ederim. Bakın. Çünkü bundan sonra artık promosyonun gidebileceği bir yerde kalmadığı için insanlara bunlar yapılabilir. Ama gerçek değişmeyecek. Ne yaparsanız yapın. Antalya valisinin yaptırdığı şu yoklama var ya, her şeyi anlatıyor. Eğer bu yoklama yapıldığında Antalya valisi böyle bağırmasa, dese ki evet, evet kardeşim, ben şehrimde bir kampanya yapacağım. Devlet de destekliyor bu kampanyayı. Antalya'da internetsiz ve televizyonsuz ev bırakmayacağım. Ama bunu yapmak yerine ya insanlarda böyle bir beklenti oluştu diyorsanız, böyle ağlıyorsanız o zaman işte o devleti yönetenlerin düştüğü aczi gösterir sadece. Televizyonlarda kampanyalar yapılıyor. Televizyon kanalları, kanalların sahipleri kampanyalar yapıyor. Diyorlar ki insanlara, ya çocuklara tablet verelim. Kötü bir şey mi? Asla değil. Asla değil. Ama kardeşim şunu sorgulamak zorundasın sen. Bu benim işim değil. Bu benim işim değil. Türkiye'de bir doğal afet yaşandığında ki hafta sonu hem Niğde'deki depremi hem de dünyanın gerçekten cennet bir noktası Ayvalık'taki büyük yangını gördük. Oralar için biz seferber olalım. Vatandaş dayanışması bu. Ama öbür tarafta devletin vermek zorunda olduğu bir eğitimi neden ben finanse ediyorum sorusunu Türkiye'de her yurttaş sormak zorunda. Eğer devlet şunu söylüyorsa benim kaynağım yok beraber yapacağız diyorsa amenna başımızın üstünde yeri var. Ama o zaman çıkıp kimseye yalan söylemeyeceksiniz. Kimseye ekonomimiz böyle iyi, şöyle kaçtık, böyle uçtuk yok. Bunu yapamazsınız. Amerika'da bir internet sitesi dün gece saatlerinden itibaren bir sızıntı haberi yayınlamaya başladı. Çünkü oradaki haberlere göre, courthouse.com'daki anlatıma göre bizim çok iyi bildiğimiz, çok iyi tanıdığımız Türkiye'nin en büyük hırsızlarından bir tanesi, mahkeme kayıtlarıyla tespit edilmiş hırsızlarından bir tanesi İran adına kara para aklayan, bu da Amerika'da dava tutanaklarından yapılmış, görülmüş bir şey. Reza Zarrab'ın şoförü ve kuryesi konuştu. Sadece bir tek siyasiye, bakın bir siyasiye 100 milyon dolar civarında ödeme yapıldığını söyledi. Fotoğraflar var. Bu söylem dün akşam falan yapılmamış. Dün sızdı sadece. Şimdi ne olacak? Ben size söyleyeyim. Hani o kurulan iletişim başkanlığı, stratejik bilmem ne uçma kaçma dairesi var ya. Onlar habere yayın yasağı getirecek. Göreceksiniz. Çok uzun sürmez. Ama ne yaparsanız yapın. Tıpkı bu sabah evlerinden çıkıp okula gitmek zorunda olan, tek başlarına yolu bulamayacakları için anneleri, babaları, bir yakınları tarafından okula götürülmek zorunda olan o çocukların aslında bir zorluk durumuna mahkum edildiği gerçeğini bildiği gibi herkes bilecek bu haberleri de. Kim o siyasi? Hiçbir fikrim yok ki. Ama ne yaparsanız yapın saklama şansınız yok. Biz devlet vatandaş işbirliğiyle yapılacak pek çok şeyde bu ülkenin insanları olarak rüştünü ispatlamış yurttaşlarız. İhtiyaç halinde hiç kimse elini taşın altından çekmedi bu ülkede. Ama ihtiyacın ne olduğunu gösteremeyecek kadar böbürlenen, boş bir gurur sergileyen iktidar ne yapacağına bir karar vermek zorunda. İyi Parti'nin kongredeki sloganı bence çok iyi düşünülmüş, çok iyi seçilmiş. Millet bizi çağırıyor diyorlar ya, valla İyi Parti'yi mi çağırıyor bilmiyorum. Ama millet yeni bir iktidar çağırıyor artık. Bu kaçınılmaz. O kadar net şekilde iktidar penceresinden bile görünüyor ki saraya seyahat kampanyası başlatıldı. Eğer gidecek olursanız, görmek istiyorsanız küçük bir işlem yapmanız gerekiyor. E-Devlet üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne üye oluyorsunuz. Sonrası, valla eskiden olsa derdim ki akraba, dost, eş, ahbap kayırmacılığı nedeniyle, yani dünyada bilinen adıyla nepotizm nedeniyle önünüz açık. Artık onu da diyemiyorum. Kaynaklar orada da bitti çünkü. Siz birinci halkaya dahil olacaksanız bir ihtimal. Ama herkes olabilir mi? %100 mümkün değil. Bugün okullar açıldı. Evinizden okula gitmek ya da gitmemek durumunda kalan. Böyle bir ufaklık varsa önce yanaklarından öpün benim için. Biz karantina tedbirleri nedeniyle çünkü birbirini tanımayan insanlar bu kadar yakınlaşamıyoruz. Ama eğer siz aynı evdeyseniz sarılın, koklayın, öpün. Ve şunu bilin ki bugün anlatılan umutsuzluk, dayatılan umutsuzluk bu ülkenin kaderi falan değil. Asla değil. Ama doğru tartışmadığımız sürece kaderimiz gibi omzumuza çökmeye devam edecek. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, bizim hayatlarımız birbirine hiç benzemiyor. Gerçekten. Benzemesin diye çırpınıyoruz zaten. Çünkü farklı fikirlerle aynı güzel ülke için hayaller üretiyoruz biz. Bir araya geliyoruz, konuşuyoruz. Biliyoruz ki eğer konuşmazsak, birbirimizden uzaklaşırsak eğer, o zaman hiç beklemediğimiz bir ayrılık yaşayacağız. Oysa direnmek mümkün. Burada yaptığımız gibi 5 yıldır yapıyoruz. Bundan sonrasında da devamında da yapabileceğimiz gibi. Ve eğer bu yayını desteklemek isterseniz bakın patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızla iletebilirsiniz desteklerinizi. Ya da YouTube açın. En temizi bu. Arama çubuğuna Ünsal'ını yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini lütfen kullanın. Abone olun. Lütfen bu desteği esirgemeyin. Bir de yan tarafta zil var. O zilde sadece yayınlar başlasın, bana önceden haber ver anlamını taşıyor. Katıl düğmesi var. İsterseniz kullanırsınız, istemezseniz hiçbir zorunluluğu yok. Bu yayını küçük katkılarla aylık desteklemeniz için. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişebilir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun, haftaya yeni başladık. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün ve hafta diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.